Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle başlıyor.
İyi akşamlar. 6 Temmuz 2017 günlerden Perşembe RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan, Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle programında. Türkiye ile Almanya arasındaki krizin sertleşerek devam ettiğini görüyoruz. Aslında Avrupa'ya yayılan bir gerilim söz konusu. Yeni de değil bu aslında. Avrupa Parlamentosu daha önce de benzer bir karar almıştı. Şimdi yeni bir raporu oyladı ve onayladı. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri askıya alınsın dedi. Türkiye'de buna sert tepki var. Önce Ömer Çelik bu yok hükmündedir dedi ki buna da bayılıyorum. Bir rapor var ortada ve bu yok hükmündedir diyor Türkiye. Öyle deyince yok olmuyor, o rapor ortada. Aynı açıklamayı Başbakan Binali Yıldırım da yaptı. O da bu raporu kabul etmiyoruz dedi. Ama o rapor Avrupa Parlamentosu'nda kabul edildi. Ne diyor raporda? Türkiye'deki insan hakları ihlalleri ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü meselelerine dikkat çekiyor ama onlardan daha önemlisi yapılan anayasa değişikliğinin Venedik Komisyonu'nun belirlediği kriterlere uygun olmadığını belirtiyor ve bu anayasa değişikliği, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devreye girmesinin bu kriterlere aykırı olduğunu belirterek Türkiye ile ilişkilerin askıya alınmasını istiyor. Alınır mı alınmaz mı? Hükmü nedir? Yaptırımı nedir? Bunlara ilişkin değerlendirmeleri program içinde aktaracağız. Ayrıca raporda yer alan bütün başlıkları da sizlerle paylaşacağız. Brüksel'den canlı bağlantıyla oradaki havayı da alacağız. Ama sadece Brüksel değil, Almanya'ya da gideceğiz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ile ilgili son derece sert açıklamaları vardı. İntihar ediyor, siyasi bir intihardır bu demişti. Kendisinin Almanya'da konuşmasının engellenmesine yönelik olarak Alman gazeteciyle yaptığı o röportaj da çok enteresan, renkli ve zaman zaman gerilimli. Ona ilişkin başlıkları da size paylaşacağım. Almanya'ya da gideceğiz. Erdoğan'ın açıklamalarının orada nasıl algılandığına da bakacağız. Ama bütün bu gerilim içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti de gerçekleşecek. Yarın gidecek ve 2 gün devam edecek olan G20 zirvesine katılacak. Orada Merkel'le bir araya gelecek. Ayrıca Putin'le çok kritik bir görüşme yapacak. Bugünden anladığımız kadarıyla Trump'la bir buluşma söz konusu değil. Bütün bu detayları program içinde sizlerle paylaşacağız. Sadece onlar değil elbette. Bu adalet başlıklı yürüyüşe de gideceğiz. Çünkü bugün kadınlar oradaydı. Pippa Bakka adlı İtalyan aktivistin Türkiye ziyareti sırasında cinayete kurban gitmesi, tecavüze uğradıktan sonra öldürülmesinin yıl dönümü nedeniyle kadınlar da öldürüldüğü yerden, daha doğrusu, bu yürüyüşe dahil oldular. Kadınlar için adalet istediler. Kadınların temsilcileri de programımızda olacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü etapta yaşadıkları korteje katılımlar, güvenlik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yürüyüşle ilgili sözlerini de program içinde sizlere aktaracağım. Ayrıca Cerattepe'yi hatırlayacaksınız. Artvin'de bir maden ocağı açılması istenmiş ve Artvinler buna olağanüstü tepki göstermişlerdi. O dönemde Davutoğlu başbakandı ve madeni açacak olan da Cengiz İnşaat'tı. O gerilim üzerine Davutoğlu mahkeme kararı verinceye kadar işlemler durdurulacak sözü vermişti Artvinlilere. O söz ne kadar yerine getirildi o konuda tartışmalı ama Danıştay bu konuyla ilgili bir karar verdi ve orada maden açılabilir dedi. Bunun üzerine Artvinlilerin yine tepkileri var, ancak o tepkiyi verirken bir tespit de yapıyorlar. Bu karar bizi şaşırtmadı. Niye şaşırtmadığını canlı bağlantıyla Artvinlilerden öğrenmeye çalışacağız. Farklı farklı açıklamalar var. Bekir Bozdağ'ın açıklamaları, Adil Öksüz'le ilgili olan Metin Feyzoğlu'nun açıklaması var. Bu yürüyüş bazında değil ama HSK'nın aldığı kararları eleştiren açıklama. Eski İstanbul Baro Başkanı'nın açıklamaları var. Onları aktaracağım size ki eski İstanbul Barosu'nun açıklaması gerçekten dikkat çekici. Bu avukatların bağlı olduğu barolarla bu yürüyüş meselesi arasında bir gerilimin olduğunu en azından bir kısmıyla anlayabiliyoruz. Barolar Birliği Başkanı da o gerilimin taraflarından birisi. Orada neler neler olduğunu, kimin hangi safta yer aldığını ve biraz da kulislerden aldığımız bilgilerle sizlere aktarmaya çalışacağız program içerisinde. Siyasetteki o Meral Akşener'li değişim rüzgarından da biraz bahsedeceğiz. Şu anda rüzgar demek ne kadar doğru tam emin değilim ama Milliyetçi Hareket Partisi'ne genel başkanlığa aday olduğunda ciddi bir rüzgar vardı. Meral Akşener MHP'den uzaklaştı. Mahkeme kararlarıyla olağanüstü kurultay talepleri reddedildi ve yapılan da yok sayıldı. Şimdi yeni parti hazırlıkları var. O yeni partiye katılacağını açıklayanlar söz konusu. Bir de yeni parti ne zaman kurulacak sorusuna biraz kulislerde yanıt verilmeye başlandı. Onlardan da bahsedeceğim. Yani bugün Türkiye'de ne olduysa, tartışılan konular neyse, gerilim noktaları hangisi ise canlı bağlantılarla birlikte gündemi sizlerle paylaşacağız. Frekanslarımız İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4'deyiz. Bir de bunu izle.com adresinde de YouTube üzerinden canlı yayınımız var. Canlı yayını şu anda takip edenler paylaşım yaparlarsa daha çok insana ulaşma şansımız olacaktır. Bir de bize Twitter ve Facebook'ta Yavuz Ohan adresinden ulaşma imkanınız olduğunu hatırlatalım. Programımıza başlayalım.
Anlatılmayanı anlatıyoruz.
Denklem her gün değişiyor. Bugün sağlanan müsabakatın da ne kadar süreceğine ilişkin herkesin çok ciddi şüpheleri var.
Konuşulmayanı konuşuyoruz.
Böyle bir kötülüğü yapabilmesi için insanların nasıl bir ruh halinde olmaları gerekir? Bunları anlamaya çalışıyorum ben bugün.
Türkiye'nin Yasaksız programı.
Barzani'nin buna olumlu bakması PKK'nın o bölgede güçlenmesini Barzani de istemiyor. Çünkü onu bir sonuçta kendine dönük de bir test olarak görüyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de.
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi öncesinde dış basına mülakatlar veriyor. Alman gazetecilerle, Fransız gazetecilerle konuşuyor. Orada adalet yürüyüşüyle ilgili olarak sorulan soruları da yanıtladı. Enteresan bir cümlesi var, aktarayım. Maltepe'de bir mitingle noktalayacaklarını söylüyorlar diyor Cumhurbaşkanı. Şiddet yaşanmadığı takdirde sonuna kadar izin veririm diyor. En ufak hukuksuzluk olması halinde gereken müdahale yapılır ifadesini kullanıyor. Tekrar edeyim isterseniz, Maltepe'de mitingle noktalayacaklarını söylüyorlar. Şiddet yaşanmadığı takdirde sonuna kadar izin veririm. Yani kurallarla yönetilen bir ülkede kurallar geçerlidir. Bir yürüyüş yapılacaksa barışçıl bir yürüyüşse bu yürüyüş yapılır zaten. Herhangi birinin iznine bağlı olmaz ya da lütfuna bağlı olmaz. Hatırlayacaksınız, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan bu bir lütuftur demişti yürüyüşe verilen izinle ilgili olarak. İşte Kemal Kılıçdaroğlu Gezi'nin 22. gününde bu sözleri, bu açıklamaları eleştirdi. Türkiye'nin en barışçıl eylemini yaptıklarını söyledi. 450 kilometreyi kimsenin burnu kanamadan, kötü söz etmeden, herkesi kucaklayarak, bizim gibi düşünmeyenleri alkışlayarak kat ettik, yolumuza devam ediyoruz. Provokasyonlar yapılmak isteniyor, onları alkışlıyoruz. En barışçıl eylemimizi bazı çevreler ciddi kaygılar, endişeler yaratıyor bazı çevrelerde. Hiç kimse şunu unutmasın, biz bu yürüyüşü adalet adı altında yapıyoruz. Toplumun 80 milyonu için yapıyoruz. Adalet ihtiyacı hepimizin ortak değeridir. Yine de bazı çevreler, siz yürüyorsunuz, işte biz izin veriyoruz. Ne demek izin veriyorsunuz diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir gönderme yapıyor. Bu bizim anayasal olarak insan hakları, insan olarak hakkımız. Adalet istemek ne zamandan beri birilerinin iznine, lütfuna bağlı oldu? Bunu anlamakta gerçekten zorluk çekiyoruz dedi bugün yürüyüşe başlamadan önce. Dediğimiz gibi kadın örgütleri katıldı. Farklı sivil toplum örgütlerinden katılımlar da söz konusu ve artık o yürüyüşteki kortej İstanbul'un kapısına da dayandı. Bugünkü yürüyüşte gazeteci İrfan Değirmenci de vardı. Epeyce de yoruldu herhalde. Bir izlenimlerini almak istedik onun. Şu anda da telefon attığımızda. İrfan merhaba.
Merhaba Yavuz Orhan.
Uzun bir yürüyüşün bir bölümüne katıldın. Nasıl fiziki durumun? Çok sıcak çünkü hava.
Serinlemeye çalışıyoruz. Şu anda Gebze'deyiz. Kamp alanında. Günde iki kez mola veriliyor yürüyüşlerde. Son molasındayız günün. Artık daha doğrusu burada konaklanılacak bu gece. Çok da bir şey kalmadı İstanbul'a. Ağır ağır geliyoruz ve her saatte kalabalık artıyor.
Nasıl bugün kalabalık? Yani İstanbul'a yaklaştıkça kalabalığın artması beklentisi vardı. Bugün nasıl İrfan?
Şu kadarını söyleyeyim. Biraz rampa da çıktık bugün. Dilovası ile Gebze arasında. Böyle yüksekte bir yere çıktığımız anda herkes fotoğraf makinesine cep telefonuna davranıyordu. Çünkü çok muazzam bir görüntü vardı. Herkes bembeyaz kıyafetler içinde, beyaz tişörtleriyle, beyaz şapkalarıyla bir insan tarlası görünümünde İstanbul yolu. Ben hiçbir zaman böylesi kalabalıklarda iddialı olmak ve sayı söylemek istemem.
Evet.
Ama sanırım bugün rekor kırıldı. Yarın daha da artması bekleniyor kalabalığın ve ilginç olanı çok iyi bir organizasyon var. İlginç olanı diyorum çünkü böylesi yürüyüşlerde ya da işte
kolay değil tabii.
Çok kolay değil. Susuz kalmadı kimse en azından. Hatta telefonları şarj ettiğin insanlar diye şu an bir şarj cihazının başındayım. Getirmiş, kurmuşlar sağ olsunlar. Çadırları kurmaya başladı gençler. Burada bir müsait alanda gece kalınacak. Çay ikramı var. Gayet keyifli piknik yapar gibiler. Ve insanlar birbirinin yarasını sarıyor Yavuz Oğan. Yani birbirlerini ilk kez belki de gören insanlar sürekli herkes birbirine geçmiş olsun diyor. Benim yanıma gelen bana geçmiş olsun diyor. Ben bir diğerine, bugün bir beyefendi yanıma geldi, geçmiş olsun İrfan Bey dedi. Sağ olun, tanıyamadım sizi dedim. Seyrediyordunuz herhalde televizyonda. Ben dedi Ahmet Çetin abiyim dedi. Yürüyüşe gelmiş. Asıl bize geçmiş olsun dedim ben de. O gitti, bir anne geldi yanıma. Evladı cezaevinde. O gitti, bir başkası. Herkes birbirinin yarasını sarar vaziyette burada. Ha diyeceksiniz niye 22. günü bekledin kardeşim, madem bu kadar iyi bir güzel bir yürüyüştü de bugün mü katıldın, sonuna doğru gelince mi katıldın diye soracak olabilirsiniz haklı olarak. Referandum gecesi birlikteydik yayında sizinle.
Evet.
Ben o gece küstüm. ben o gece çok kırıldım ve darıldım. Çünkü aklın kabul etmeyeceği sonuçları kabul eden ve çok düşük tonda açıklamalar yapan bir CHP yönetimi var idi. Ama uzaktan izlerken de yürüyüşü buradaki insanları izleyebildiğim mecralarda hani içimde gitmiyor değildi. Ben de orada olmalıyım diye tutamadım daha fazla kendimi.
Ve başladın yürüyüşe dahil oldun.
Üzüntülerin üstüne bir sünger çektim ve yürüyüşe bir vatandaş olarak dahil oldum. Hani gazeteci olarak diyemem çünkü hani haber yapabileceğim bir mecra yok. Son dönemin mağdurlarından biri olarak bir vatandaş olarak katıldım.
Sen de bir adalet arayışı içinde olduğunu aslında ortaya koyuyorsun. Şimdi çok çeşitli kesimlerden katılım olduğunu görüyoruz. Hatta bu zaman zaman eleştiriliyor. İşte HDP'lisi de var, belki MHP'lisi de var, belki AK Partilisi de var. Onlardan bir takım sevgi gösterileri de olduğunu görüyoruz. Protestolar da oluyor. Bir gerilim oldu mu bugünkü güzergahta? Öncelikle onu sorayım. Bir de sen az önce anlattın yani çocuğu cezaevinde olan işte ne bileyim adalet arayan abisi cezaevinde olan birçok insan aynı şekilde bu yürüyüşte yer alıyor. Senin gözüne çarpan başka örnekler var mı?
Şöyle tek bir slogan var. Hak, hukuk, adalet.
Evet.
Bunun dışında bir slogan yok. Maç söylemek isteyen, az evvel ben de sizin aramanızı beklerken arayacağınızdan haberim var tabii. Sosyal medyada bugün yaptığım paylaşımların altına yazılanlara bakıyorum. Bir tanesi dikkatimi çekti. 13-14 yaşlarında bir çocuk. Abi ben seni çok seviyorum. Senin sözüne güveniyorum. Orada işte gerilla marşı söylüyorlarmış. Onların yanında senin ne işin var diyor. Herkesin işi rahat olsun, müşteri olsun. Herkes burada 10. yıl marşı evet söyleniyor. Burada evet İzmir marşı sık sık söyleniyor. Türküler söyleniyor. Bugün Mamak türküsü söylendi mesela. Burada Bozkurt işareti yapan var. Evet. Barış işareti yapan var. Evet. Burada evet MHP'li muhalifler de var. Burada CHP'liler de var. O sürekli yıllar boyunca haksız yere laikçi teyzeler diye damgalanan evet ablalar da var. Onlar da var. HDP'ye oy vermiş olan insanlar var burada. Evet onlar da bugün buradaydı. Yol boyunca yolun kenarında çok aslında üzücü olan belki de işte basınımızın %98'inin yönlendirmesiyle burada yürüyen insanları düşman bellemiş olan böyle sıvasız evlerde oturan ve pencereden buradaki insanlara hakaret edenler oluyor yolun kenarında. Tabii sık sık uyarılıyor kitle, yanıt vermeyeceksiniz diye. Sadece alkışlayıp el sallıyorlar hakaret edenlere. Bir de hak, hukuk, adalet diye daha yüksek sesle bağırıyorlar hakaret ettikleri anda. Yanıt vermiyorlar. Rabia işareti yapan var yolun kenarında çok fazla. O da işte aslında burada yürüyenler de evet, evet tek millet, tek vatan, tek bayrak. Bunun böyle bir derdi yok kimsenin burada yürüyenleri. Ama karşıdan Rabia işareti yapıldığı zaman bir el sallayıp alkışlıyorlar. Karşı taraftan da bir alkış geliyor. Çok büyük bir gerginlik, yani büyük bir gerginlik demeyeyim de herhangi bir gerginlik bunun ötesinde yaşanmıyor. İnsanlar çok da eğleniyor sıcak olmasına rağmen. Birbirleriyle tanışıyorlar, konuşuyorlar, işte dediğim gibi marşlar söylüyorlar ve yürüyorlar, herkes yürüyor, rahatlıyor herkes.
Enteresan.
Hani bu muydu amacı yürüyüşün, hani toplumu rahatlatmak mıydı bilmiyorum ama en azından amaçlardan biri buysa şu an burada yürüyenler.
Hasıl olmuş görünüyor diyorsun o.
Rahatlamış görünüyor.
Maltepe aslında tabii hedef orada ve Maltepe, herkes onu konuşuyor, pazar günü Maltepe'de ne olacak diye. Orada da bunun bir heyecanı var mı, buna tanıklık ettin mi? Pazar günü için.
Var. Herkes mahallesine kaç kişi getireceğini soruyor birbirine. Bir taraftan belediyelerin tabii hazırlığı var. CHP'li belediyelerin evet, hazırlığı var. Bir taraftan Maltepe'ye kadar yürüyecek olanlar var. Daha onlar Maltepe'ye burada yürümek isteyip de bugün burada olamayanları çağırıyorlar, davet ediyorlar. Pazar günü heyecan. Şimdi ben burayı tanıştırdım. Herkes tahminlerde bulunuyor. Kaç milyon kişi oluruz diye. Evet. Onun heyecanını yaşıyorlar burada.
En herhalde şu anda Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra şiddet olmayacaksa izin veririm diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Maltepe artık herhalde kesin gibi, yani bir aksilik çıkabilir mi diye hep konuşuluyordu. Pazar günü artık bundan sonra daha dikkat çekici, önemli ve üzerinde konuşulacak mesele gibi. İrfan Değirmenci,
son bir şey söyleyeyim. Bu hayvanseverler vardı. Kadına şiddete hayır demek için gelen gruplar vardı. Yani burada yürüyenler şiddet karşıtı insanlar ve dediğim gibi kendilerine hakaret edenlere alkışlarla sadece el sallayarak yanıt veren insanlar ve kimseye de bir faydası yok. Umarım böyle gülerek de noktalarlar bu eylemi. Sonrasında tabii CHP çıtayı biraz yükseltmiş oldu. Bu eylem noktalandıktan sonra pazar günü sonra ne olacak? İşte o da herhalde yeni bir tartışma konusu
tabii,
olacak.
En önemli başlıklardan birisi. Sağ olasın İrfan, katıldığın için, değerlendirmelerin için. İrfan Değirmenci ile konuştuk, gazeteci. Şu anda işsizim, haber amaçlı değil, bireysel olarak oradayım dedi ama biz yine onun habercilik vasfından yararlanmış olduk. Şiddete bulaşmadığı sürece Maltepe'ye kadar izin veririm demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Zaten şiddet karşıtı sivil toplum kuruluşları, insanlar, gruplar burada ve bu yürüyüşe katılıyor dedi İrfan Değirmenci. Bugün de Pippa Bakka, İtalyan aktivist, Türkiye'ye gelmişti. Yürüyerek devam ediyordu bu aktivist eylemine ve Avrupa'yı geçip Türkiye'ye kadar geldi ama Türkiye'de başına kötü şeyler gelmişti. İşte onun öldürüldüğü noktada kadına şiddete karşı çıkan kadın örgütleri bu yürüyüşe bugün katıldılar oradan. Kadın örgütleri kalabalık bir heyetle katıldılar aynı zamanda. Ve dedik ya, birçok sivil toplum örgütü aslında bu yürüyüşe katılıyor. O sivil toplum örgütleri arasında kadın örgütlerinin bugün öne çıktığını gördük. Ve özel bir yerden, özel bir noktadan, öldürülen İtalyan aktivist Pippa Bakka'nın öldürüldüğü noktadan katıldılar ve topluma mesajlarını oradan verdiler. Şimdi de telefon attığımızda bu yürüyüşe katılan Fidan Ataselim var. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu İstanbul temsilcisi. Fidan Hanım, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Bugün herhalde anlamlı bir noktadan başladınız siz de. Dahil evet, oldunuz daha doğrusu yürüyüşe. Neydi amacınız, nasıl planladınız ve ne yaptınız, merak ederiz. Buyurun.
Tabii şöyle, biz bugün 80 kadın örgütü bir arada kadınlar için gerçek adalet istediğimizi söyleyerek biz bu hakkının öldürüldüğü yerden Gebze'den yürüyüşe dahil olmuş olduk. Şimdi bu adalet yürüyüşü toplumun büyük bir kesiminin bir araya getirdiği bir yürüyüş haline geldi. Adalet kavramı temelinde ve bu adalete en çok ihtiyacı olanlardan biri de biz kadınlarız.
Evet.
Bizim yürüyüşe başlama noktamızın Pippa Bakka'nın öldürüldüğü yer olması da anlamlı, ayrı bir anlam kattı yürüyüşe. Çünkü
şu anda yürüyorsunuz anladığım kadarıyla aynı zamanda.
Efendim?
Şu anda yürüyorsunuz anladığım kadarıyla aynı zamanda.
Şu an oradaki yürüyüşte değilim. Başka bir tarafta.
Başka bir tarafta yine yürümeye devam ediyorum diyorsunuz. Peki.
Evet. Yani şunu demek istiyorum. Kadınlar için adalet, gerçek adalet şu anlama geliyor. Neden adaletsizlik var? Niçin adalet istiyoruz? Kadınlar her gün bu ülkede öldürülürken, kadın cinayetçi mahkemelerinde o davaları takip ettiğimizde kadın katillerinin sırf kravat taktığı için indirim aldığını görüyoruz. Pişmanım dediği için, kadınlara iftiralar atarak erkekliği melaf ettiği dediği için haksız tahrik indirimleri aldığını görüyoruz. Bir tür kadına yönelik şiddet davalarında cezasızlık hakim oldurulmaya çalışılıyor. Bu yüzden biz adalet istiyoruz. Gerçek adaletten kastımız da şudur. Neden hani gerçek adalet diyoruz? Çünkü bizim ülkemizde kadınlar ve erkekler eşit değiliz. Eşit olmadığımız durumda da eşitmişiz gibi ele alınıyor olması adaletin de gerçek anlamda yerini bulmaması anlamına geliyor. Bu yüzden zaten bu tür cezasızlıklar söz konusu oluyor. Bu yüzden bizler de hem FIFA Bakanı'nın nezdinde tüm kadınlar için adalet, gerçek adalet istiyor durumdayız. Ve bu eşitsizlik, bu adaletsizliğin artık son hani geldiği aşamalarda nelerle karşılaşıyoruz diye bakınca modern kentli kadınlar artık istediği kıyafetle sokakta gezerken
son dönemde, son dönemde çok sıklaştığını görüyoruz. Bilmiyorum yani farkındalık mı arttı ama çok fazla bu tip olaylarla karşılaşıyoruz. Yalnız kadınların da tepkisinin sertleştiğini görüyoruz. O da aslında iyi bir yönü yani, diyebiliriz belki.
Yani bu anlamda bir sürü hassasiyetin, duyarlılığın artıyor olması bence iyi bir şey bize göre. Ve hani toplum da buna artık hani tepki gösteriyor durumda. Şimdi bir de Ayşegül Terzi'ye saldırganı biliyorsunuz. Evet. Ebru Sireli. İyi biliyorsunuz Melisa Sağlam yakın zamanda en son Eminönü'nde işte kıyafetine çekidüzen ver milleti azdırıyorsun diye bir adam saldırdı yine başka bir kadın arkadaşımıza. Ve hani
Beylikdüzü'nde oldu herhalde yakınlarda
adalet diye bir şey. Dediğimiz şey yani oyuncağa dönmüş durumda. Biz tepki gösteriyoruz. Failler gözaltına alınıyor. Hemen ardından serbest bırakılıyor. Biz tepki gösterince gözaltına alınıyor. Falan hani neye göre bu böyle oluyorum sorusunun cevabı yok. Hani toplumun birçok kesimlerinde nasıl bu adalet duygusu yıpranmışsa kadınlar için 10 katı daha yıpranmış oluyor. Özellikle de yaşam tarzına müdahale, kadınların açık giyinmelerinden rahatsız olunuyor olması bu eşitsizliğin sonuçlarından biridir. O açıdan da bu eşitsizlik sürdüğü sürece kadınlar için gerçek adaleti sağlayamıyor durumda oluyoruz. O açıdan kadınların bu yürüyüşte bugün de büyük bir gövde halinde tüm kadın örgütleri yan yana katılıyor olduk.
Ve,
başka bir anlam katmış olduk.
Ve oradan sesinizi duyurmaya çalıştınız. Çok teşekkür ediyoruz Fidan Ataselim. Bir ben hatırlatmayı da siz hattayken yapalım. Bu Barış Gelen'in Pipa Bakka ile ilgili olarak aslında yürüyüş daha önce yeni bir kez daha gündeme gelmişti. Bir Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı sosyal medyadan nedense Kılıçdaroğlu yürürken aklıma Pipa Bakka geldi diye bir espri yapmıştık kendince.
Evet, ben onu da diyecektim. Çok iyi oldu söylüyor oluşunuz.
Evet.
Bir yandan
Bursa,
bu yürüyüş,
Osman Gazi, Süleyman Çelebi, evet. Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmettin Köksal. Evet. Bir inceleme başlatılmış ama ne geldiğini bilmiyoruz tabii başına. Öyle de bir durum var. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşçakalın.
Bir zamanlar İtalya'dan yürüyerek Türkiye'ye gelen bir kadın vardı. Başına kötü şeyler gelmişti. Nereden geldi ki aklıma durup dururken diye bir mesaj paylaşan bir eğitimciden bahsediyoruz. Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı. Çok tepki almıştı tabii bu. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne atfen söylenmiş bir cümleydi. Onun üzerine bir inceleme başlatılmıştı ama inceleme sonrasında ne olduğunu belki biz de bir kontrol ederiz yarın. Şimdi bu meseleyi konuşurken aklımıza geldi. HDP'li milletvekili Filiz Kerestecioğlu, o da kadın hakları, LGBT'liler, LGBT'liler ve diğer sivil toplum örgütleriyle yakın ilişki içinde, onun da bugün bu yürüyüşte yerini aldığını ve HDP'nin kadın kollarının da yürüyüşe destek verdiğini söyleyelim. Son dönemde özellikle Ahmet Türk'ün katılımından sonra Hükümete yakın medyada yürüyüşle ilgili haberler yapılırken hep o fotoğraf kullanılıyor. Yani Ahmet Türklü işte diğer HDP'li milletvekilleriyle birlikte yaklaşık 2-3 dakika yürümüştü Kemal Kılıçdaroğlu. Orada çekilen fotoğraflar PKK ile kol kola yürüyor biçiminde bir değerlendirmeyle. Ama CHP belli ki bu sefer en azından bu konuda geri adım atmış gibi görünmüyor. Filiz Kerestecioğlu da bu yürüyüşe bugün itibariyle katılacağını açıklamıştı ve katıldı. Diğer sivil toplum örgütleriyle ve HDP'nin kadın kollarıyla birlikte. Bu konuyla ilgili enteresan bir açıklama var. Bir tartışmanın da devam ettiğini söyleyelim. Ondan sonra başka maddelere, başka noktalara da geçeceğiz ama Ümit Kocasakal, İstanbul Barosu'nun eski başkanı, barolar bu yürüyüşe niye destek vermiyor? Adalet talebi var ortada. Bu talebe destek vermesi gerekmez mi diye bir tartışma vardı. Biz İstanbul Barosu'nun şu anki başkanıyla konuşmuştuk. Onlar Maçka Parkı'ndaki o adalet nöbetine dahil olmuşlardı. Ancak Barolar Birliği'nin böyle bir şeye destek verip vermemesi bizim dışımızda demişti. Ümit Kocasakal ise şaşırtan bir açıklama yaptı. Şöyle diyor: ben bu ülkenin bölünmez bütünlüğüyle sorunu olanlarla, Cumhuriyetle ve Atatürk'le sorunu olanlarla, emperyalizmin işbirlikçiliğini yapanlarla yürümem diyor. Ulusalcı kanattan bir baro başkanıydı. Görev yaptığı zaman da bunu biliyoruz. Ergenekon davaları, Balyoz davaları, buralarda etkin bir görevi de vardı ve önde olan bir isimdi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı bu yürüyüşe belli ki kızgın. Ve diyor ki ben bu ülkenin bölünmez bütünlüğüyle sorunu olanlarla, Cumhuriyetle ve Atatürk'le sorunu olanlarla, emperyalizmin işbirlikçiliğini yapanlarla yürümem. Kim bunlar sorusunun yanıtı bu açıklamada yok. Kendisine sormak istedik, telefon ettik ama ulaşamadık. Ulaştığımız zaman soracağız. Bu kadar keskin, bu kadar kızgın, niye bu kızgınlık, niye bu keskinlik diye, kimi görmüştü orada bu kadar kızmış diye kendisiyle konuşma imkanımız olursa soracağız. Özgür Mumcu bu aralar gerçekten çok dikkat çekici yazıların altına imzasını atıyor. Bugün de Memleket Sevgisi adıyla bir yazı yayınlamış Cumhuriyet Gazetesi'nde. Onun bir bölümünü de aktarmak istiyorum bu konularla ilgili olarak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamlesi oyun kurmaya alışkın iktidar çevrelerini hazırlıksız yakaladı diyor Özgür. Önce seslerini çıkartmadılar, sonra dalga geçtiler. En sonunda iş hazır ezbere, yani terör destekçiliği suçlamasına vardı. Otoriter popülist iktidarlar bölücüdür diyor Özgür Mumcu yazısında. Toplumu ortadan yararlar. Sadece kendilerine destek verenleri milletten sayıp geri kalanı milletten ihraç ederler. Bir defa milletin parçası değilseniz hukuk size farklı, iktidarın gerçek millet diye değerlendirdiklerine farklı uygulanacaktır. Bunun da büyük bir adalet boşluğu yaratacağı açıktır diyor. Adaletin haksız tutuklamalarla, gerekçesiz ihraçlarla tarumar edilmesinin sebebi iktidarın milleti bölmesidir. Tespit de var yazıda. Geçen gün diyor Özgür Mumcu, burası çok enteresan. Aylar sonra televizyonda bir tartışma programı izledim. Daha doğrusu 10 dakika kadar tahammül edebildim. Konuşmacılardan birisi adalet yürüyüşüne karşı çıkıyor ve iktidar yanlısı gösterilerle aynı muameleyi görmemesi gerektiğini dile getiriyordu. Gerekçesi ise şuydu: bu bir protesto gösterisi. İktidardan yana olmayan her gösteriyi, her yürüyüşü, her toplantıyı bir kaşık suda boğmak isteyen bir anlayış bu diyor Özgür Mumcu. Ne kadar tekrar edilse azdır diye bitiriyor yazısını. Adalet mülkün, yani devletin temelidir. Cemaatle kol kola devletin kurumlarını sarsanlar, adalete yeni devlete sahip, yani devlete sahip çıkanlara karşı kitleleri kışkırtmayı bırakacak kadar hatalarından ders çıkarmıştır umarım ve memleketlerini seviyorlardır diye düşünelim diyor Özgür Mumcu. Yani burada bu kışkırtmaların aslında barışa hizmet etmediğinden bahsediyor. Şimdi adalet diyoruz, bu cemaatle kol kola meselesini sık sık gündeme getiriyor. Özgür Mumcu da getiriyor. Bugün bununla ilgili çok dikkat çekici bir yazı da Sedat Ergin tarafından kaleme alınmıştı. Şimdi onu arıyorum, bulunca size aktaracağım. Sedat Ergin 2004 yılında Milli Güvenlik Kurulu'na sunulan ve cemaatle ilgili tehditleri tek tek sıralayan o notla ilgili kaleme almış yazısını ve o günlerde acaba önlem alınsaydı bugünler yaşanır mıydı diye soruyor. Önemli bir yazı, onun için size aktaracağım. Finalini en baştan söyleyeyim diyor Sedat Ergin. Önlem alınmadığı takdirde 3 nokta. Olacaklara daha o yıllardan işaret eden bir finali var metnin, yazının. Yani 2004 yılından bugünleri işaret eden bir finalden bahsediyor. Bundan tam 13 yıl önce 24 Haziran 2004 tarihinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda Fethullah Gülen konulu gündem maddesi üzerindeki görüşmeler sırasında Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı tehdit değerlendirmesinden söz ediyoruz diyor. Genelkurmay Başkanlığı takdimi aynen şu ifadelerle son buluyor. 2004 yılı, 2002'de seçimler yapılmış ve AK Parti iktidara gelmiş. O zaman Cumhurbaşkanı da Sezer ve böyle bir sunum yapıyor Genelkurmay Başkanlığı. Fethullah Gülen grubunun bu gelişmeler paralelinde diyor o sunumun finalinde, mevcut sistemle barışık görünerek devletin tüm kademelerinde kadrolaşıp sistemi içten içe ele geçirmek suretiyle laik, demokratik, sosyal hukuk devletini yıkarak yerine dini esaslara dayalı bir devlet düzeni kurma amacını gerçekleştirmek yönündeki faaliyetlerini hiçbir önlem alınmadığı takdirde arttırarak devam ettireceği değerlendirilmektedir. Ne diyor yani? Sistemle barışık görünecek, devletin tüm kademelerinde kadrolaşacak, sistemi içten içe ele geçirecek, laik, demokratik, sosyal hukuk devletini yıkacak. 2004 yılında Genelkurmay Başkanlığı'nın Gülen cemaatiyle ilgili yaptığı tespit bu. Dönemin Genelkurmay Başkanı Özkök'ün katıldığı MGK'da yapılan bu sunumda kuvvetle vurgulanan hususlardan biri, Gülen grubunun devletin bütün birimlerinde, özellikle de Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı ve buraya dikkat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kadrolaşma hedefidir. Gülen cemaatinin niyetlerini saklamaya, yanıltmaya dönük stratejisine özellikle şu iki paragrafta dikkat çekiliyor diyor. O yine MGK metninden. Söz konusu grup bu stratejisi doğrultusunda hoşgörü ve barış mesajları vermekte ve hiçbir kuvvet tarafından geri adım atmaya zorlanamayacağı bir duruma ulaştığında, mevcut rejimi yıkarak yerine dini esaslara dayalı bir rejim kurma amacını ılımlı görünümü altında gizlemektedir. Devlete karşı savaş vererek amaçlarına ulaşmanın yıpratıcı olduğunu bilerek sistemle ters düşmek yerine onunla barışık ama onu içten içe ele geçirici bir politikayı yeğlemektedir. MGK'daki tespit bu. Bu çerçevede diyor Sedat Ergin, Fethullah Gülen'in muhalif vaazlarından cemaatin nihai hedefine dönük pek çok çarpıcı alıntıya da yer veriliyor. Posta Gazetesi yazarı Nedim Şener tarafından Meclis Darbe Araştırma Komisyonu'na sunulan Genelkurmay belgesinde. Bu alıntılardan biri de Gülen'in şu sözleri, yine MGK belgesinden. Tam özümüzü bulacağımız, kıvama ereceğimiz, dünyayı sırtımıza alıp taşıyabileceğimiz güce ulaşacağımız, o kuvveti temsil eden şeyleri elimize alacağımız, Türkiye'deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal müesseselerdeki güç ve kuvveti cephemize çekeceğimiz ana kadar her adım erken sayılır. Daha önce atılacak her adım 20 günü doldurmadan yumurtayı kırmak gibi bir şeydir. Yani can bulmaz demeye getiriyor. Daha sonra AK Parti'nin resmi söylemi haline gelen paralel devlet kavramı da karşımıza çıkıyor Genelkurmay'ın tespitlerinde. Yine Sedat Ergin yazmış. Söz konusu grubun örgütlenme yapısı devlete alternatif bir yapılanmadır. Bu yapılanma zirvede Fethullah Gülen olmak üzere silsile yoluyla bireye kadar iner. Grup örgütlenme ve faaliyetleriyle devlet içinde devlet özelliği göstermektedir. Ne zaman yapılmış bu tespit? 2004. Devam edelim. Aynı MGK'da MIT'in yaptığı sunumda yer alan Amerika'nın ılımlı İslam ve Büyük Orta Doğu Projesi çerçevesinde Gülen cemaatine atfedilen role ilişkin tespitler büyük ölçüde Genelkurmay'ın değerlendirmesinde de tekrarlanıyor diyor Sedat Ergin. Metinde Amerika'nın Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında model arayışında olduğuna ve ılımlı İslam kavramına destek verildiğine dikkat çekiliyor. Bu bakışın Gülen'e dönük sonucu şöyle anlatılıyor. Bu çerçevede 80'li yıllarla birlikte Amerika tarafından yeşil kuşak teorisi kapsamında sosyalist bloğun güneyden İslami bir kuşakla çevrilmeye çalışıldığı, Günümüzde ortaya atılan Büyük Orta Doğu Projesi'nin ise bazı Afrika ve Asya ülkelerini kapsamakla birlikte aynı teori üzerine oturtulduğu göz önüne alındığında Fethullah Gülen'in bu projenin amaçları doğrultusunda ılımlı İslam için bir örnek kabul edilerek destekleneceği kıymetlendirilmektedir. Yani Amerika ve Batı tarafından da Büyük Orta Doğu Projesi çerçevesinde Gülen cemaatinin destekleneceğine ilişkin tespit de var burada. Bugün 15 Temmuz darbesinde hep Amerika izi aranıyor ya, aslında 2004 yılında da bu Amerika'ya ilişkin izler tespit edilmiş o belgede. Genelkurmay takdiminden dönemin Amerika Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın 1 Nisan 2004, 2004 tarihinde Türkiye'den bir İslam Cumhuriyeti olarak söz etmesinin ciddi bir tedirginlik yarattığı anlaşılıyor. Powell'ın bu sözleri hatırlatıldıktan sonra Gülen için planlanmış olabilecek bir role atıf yapılıyor diyor Sedat Ergin. Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında kilit bir yere sahip olan Türkiye açısından İran'da şartlar hazırlandıktan sonra Hümeyni'nin dönüşünün sağlanmasına benzer bir rolün Fethullah Gülen için de planlanmış olabileceği, Amerika Dışişleri Bakanı'nın Türkiye İslam Cumhuriyetleri yönündeki ifadesinin bir Amerika politikası olması durumunda Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında Türkiye'ye biçilmeye çalışılan bu rolle gündeme getirilen ılımlı İslam anlayışının mevcut din ve devlet anlayışımızla bağdaşmayıp büyük çelişkiler taşıdığı kıymetlendirilmektedir. Hatırlayacaksınız 15 Temmuz sonrasında yapılan açıklamalarda, özellikle iktidar tarafından yapılan açıklamalarda, eğer darbe başarılı olsaydı Fethullah Gülen Hümeyni gibi Türkiye'ye gelecekti ifadeleri de yer alıyordu. Ama bu ifadelerin yeni değil, 2004 yılında Milli Güvenlik Kurulu toplantısında dile getirildiğini anlıyoruz bu yazından. Ve devamı, finali yazının. Genelkurmay'ın sunumu ılımlı İslam temasının ardından bu yazının girişindeki önlem alınmadığı takdirde ifadesinin bulunduğu paragrafla son buluyor. Belgelerin, takdimlerin tarih karşısında kazandığı değer, burası çok önemli, lütfen dikkat. Belgelerin, takdimlerin tarih karşısında kazandığı değer, taşıdıkları öngörüler daha sonra meydana gelen olaylarla sınandığında daha net anlaşılıyor diyor Sedat Ergin yazısında. Yani şunu net olarak ortaya koymak lazım. 2004 yılında böyle bir uyarı sonrasında AK Parti hükümeti, biliyorsunuz o gün alınan kararları sümen altı ettiğini Ömer Dinçer açıklamıştı. O zaman başbakandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan'ın da Bakanlar Kurulu'na getirilmemesine ilişkin bir talimatı vardı. Ömer Dinçer hukuki sorumluluğu ben aldım, başbakan da siyasi sorumluluğu aldı demişti o dönemde yaşananlarla ilgili olarak. Şimdi bu okuduklarından sonra Adalet Bakanı bugün bir kanalda canlı yayına çıkmış. Orada bazı açıklamalar yapmış. Yaşta gerekli ihraçlar yapılsaydı bunlar başına gelmezdi Türkiye'nin gibi bir takım iddialar var. Bunlara yanıt vermiş. Az önce 2004 yılında Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili o bölümleri aktardım. Onu aklınızda tutarak dinleyin lütfen. Bazı askerler diyor Adalet Bakanı, mücadele ettik diyorlar. Deniyor ki biz hep attık, hükümet geldi şerh koydu engelledi. Yaşa gelip ihraç edilmedik tek adam var mı? Gelen ihraç edilmiş. Siz yaşa getirdiniz bunları, FETÖ'cü diye ihraç edildi mi? Başka insanları ihraç ettiler, FETÖ'cüler geldi. Ne yapıyor onlar? Muhafazakar olanlar gidiyor. Muhafazakar sembollerden uzak kalıyorlar. Sizin gönlünüzü kazanmak için istediğinizi yapıyorlar. Şunu demeye getiriyor. Askerler, mütedeyyin insanları getirdiler, ihraç ettirdiler. Bunun üzerine FETÖ'cüler kendilerini korumaya aldılar. Ve bu çerçevede ihraçlar gerçekleşemedi. Türkiye 15 Temmuz'a gitti. Ama ihraçlarla ilgili yeni düzenlemenin de AK Parti hükümeti döneminde ve cemaatle yakın olduğu dönemde alındığını hatırlamakta büyük fayda var. Şimdi Metin Feyzoğlu demiştik, İstanbul eski baro başkanından konuşurken Metin Feyzoğlu'nun bu adalet yürüyüşüne kayıtsız kalmasına ilişkin eleştiriler de söz konusuydu. Ona kayıtsız kaldı, ben bir siyasetçi değilim, siyasi partilerin içinde olamam ve siyasi partiler arasında tercih yaparsam bundan sonra söylediklerim dikkate alınmaz gibi ifadelerle niye o yürüyüşte olmadığını aktarmıştı Metin Feyzoğlu. Ve şimdi yeni bir açıklama yapmış, yeni HSK kararlarıyla birlikte yer değiştirmeler biliyorsunuz hakimler savcılar arasında çok ciddi bir tartışma getirmişti. İşte bununla ilgili bir açıklama var, onu da aktarayım, bu bahsi kapatacağız yavaş yavaş. Şöyle diyor Feyzioğlu, 12 maddede aktarıyor. HSK'nın son atama kararnamesi öncekiler gibi toplumda tartışma yaratmıştır. İktidarla emir komuta ilişkisine girmeyen hakim ve savcıların sürüldüğü iddiaları ortaya atılmıştır. Bunlar çok ağır ve ciddi iddialardır diyor. Yıllardır söylediğimiz ve halk oylama sırasında tüm Türkiye'ye bir kez daha anlattığımız üzere yargının güvenilirliği sağlamanın yolu hakimler savcılar kurulunun siyasetten uzak tutulmasıdır. Maalesef her hakim savcı ataması toplumu ilgilendiren her soruşturma ve dava toplumun bir kesimi tarafından alkışlanmakta, diğer kesim tarafından yerden yere vurulmaktadır. Adalet sistemi siyasi müdahaleye açıktır. Hakim bağımsızlığının ve tarafsızlığının güvencesi olması gereken HSK doğrudan doğruya siyasi iktidar tarafından belirlenmiştir diyor. İşin içinde siyaset varsa adalet olmaz, adalet varsa adalet yoksa devlet olmaz diyor Feyzioğlu açıklamasında. Bütün siyasi partilere eşit mesafede olduğunu bu yaptığı son açıklamada da aktarıyor. Orada daha önce de söylemiştim, hesapların farklı olma ihtimali var. Herkesin bir siyasi hesabı var sivil toplum kuruluşunun başında olsa da. Şimdi bu meseleleri bitirelim. Yavaş yavaş biraz yurt dışına doğru gideceğiz. Yok pardon, İstanbul'da insan hakları savunucularıyla ilgili çok enteresan bir soruşturma var. Gözaltı kararları var. Onları aktaracağım size. Kaç kişinin gözaltına alındığı, niye alındığı, nereye götürüldüğü belli değil. Gün boyu tartışılan bir meseleydi. Uluslararası anlamda da gündemde. Onunla başlayacağız. Sonra parlamento, Avrupa parlamentosu ve Almanya ile devam edeceğiz ama bir nefes alalım.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam edecek. Reklam. Avrupa Birliği değil, Türk Birliği geliyor. Vatan her evladını göreve çağırıyor. 7-7-2017'de Halkalı Küçükçekmece'de saat 14.30'da Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi devtürkkurultayı.org.
Kitap satın alma alışkanlıklarınızı değiştiriyoruz. Türkiye'nin en geniş kitap çeşidi artık bir tık uzağınızda. Aradığınız her kitaba hızla ve en uygun fiyatlarla ulaşın. Oda Kitaba üye olun, %45'e varan indirimlerden faydalanın. www.odakitap.com. Oda Kitap varken başka yerde aramayın.
Reklam. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam ediyor.
Cumhuriyet Gazetesi'nin haberiyle çıktı ortaya. Büyükada'da insan hakları savunucularının korunması programı adı altında bir etkinlik düzenledikleri ve bu etkinliğe katılanların tümünün gece yarısı gözaltına alındığı, dün gece yarısı veya önceki gün tam olarak günde bilemiyoruz, gözaltına alındığına ilişkin bir bilgi. Onun üzerine tartışmalar büyüdü. Kimdir onlar? Kaç kişi gözaltına alındı, hangi gerekçeyle alındı, nereye götürüldü, hangi suçlamalar var, bunlara ilişkin gün boyu da bilgi alınamadı. Ama Uluslararası Af Örgütü'nden 2 kişinin de arasında bulunduğu 9 kişinin gözaltına alındığı kesin. Sağlık kontrolünden geçirildiler. Farklı karakollarda tutulduklarına ilişkin bilgiler var. Uluslararası Af Örgütü bu konuyla ilgili gün içinde açıklama yaptı. Süratle serbest bırakılmalarını istedi. Kınadıklarını söylediler. Ama bir muamma var işin içinde. Ne oluyor? Sorusunun yanıtı yok. Niye gözaltına alındılar? Suçlama ne? Bunlara ilişkin bilgi de yok. Belki yeni bilgiler vardır diye Yurttaşlık Derneği, Helsinki Yurttaşlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Yetvard Danzikyan'la konuşalım istedik. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Vallahi ben tam anlayamadım. Ne oldu? Bir esrarengizlik var bu işin içinde. Nedir mesele? Bir bize anlatabilir misiniz Yetvard Bey?
Ya doğrusunu isterseniz net bir bilgi yok.
Yok mu hala?
Büyükada'da birkaç gün sürecek bir toplantı bu. İnsan hakları savunucuları bir araya geldiler ve işte veri güvenliği nasıl sağlanabilir, dijital güvenlik nasıl sağlanabilir türü bir şey bu. Toplantı bu.
Evet.
Af Örgütü'nden birileri var. İşte, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden birileri var. Sizin saydığınız gruplar. Bunlar hepsi bir araya giden 9-10 kişilik bir toplantı bu. Aynı açıkta bir toplantı zaten. Öyle gizli sabahta bilen bir toplantı da değil. Dün gece yarısı biz gözaltı haberini aldık ki biz dün gece yarısı haberi aldığımızda aslında sabah herhalde gözaltına alınmışlar. Epeyce bir süre sonra.
Yani bir kere kimsenin haberi olmamış değil mi? Böyle bir gözaltı.
Evet, evet. Yani uzunca olmuş. Bir süre kimseye haber verilmemiş. Yani gözaltına alınanlar yakınlarına, avukatlarına bile haber verememişler neredeyse. Gece yarısına doğru yani 10.30-11 gibi haber alınabildi. Büyükada'da oldukları, karakolda tutuldukları bilgisi var.
Şu anda da hala orada olduklarına ilişkin bir bilgi var.
Şöyle, yok. Gece yarısından sonra şu bilgi geldi. İki yabancı tabiyette olanlar Büyükada'da tutuluyorlar. Diğerleri Anadolu yakasındaki karakollara dağıtıldılar. Dağıtılacaklar bilgisi geldi dün gece yarısından sonra.
O da enteresan bir durum değil mi? Evet. Onu da okudum ben. Evet. Yani karakollara niye dağıtılsın insanlar? Bir suçlama varsa birlikte...
Evet, bugün saat 2'ye kadar bu konuda da hiçbir bilgi elde edemedik. Saat 2'den sonra gözaltındakilere yakınlarına telefon etme, bir kere telefon etme hakkı tanınmış. O şekilde biz ancak öğrenebildik ki... Kimi Pendik'teki bir, iki kişi Pendik'te gitti bir karakolda, iki kişi Kartal'daki gitti bir karakolda, diğer iki kişi yine o civarda başka bir karakoldalar. Bu insanları Anadolu yakası karakollara dağıttılar. Avukatlar görebildiler, kimi iyi durumda, kimi ilaçlarını istiyor, kimi kıyafeti gerekiyor gibi
durumlar
da var bir taraftan. Şimdi bundan sonra en son 7 günlük bir gözaltı süresi diye bir haber düştü.
O belli oldu mu yani? 7 gün müymüş gözaltı süresi?
3 ile 7 gün arası bir gözaltı süresinden bahsediyor. Gizlilik kararı var dosyada, bilemiyoruz. Tahminler uçuşuyor havada. Fakat burada işte tabii nereye bakıyoruz? Maalesef Türkiye'de artık yeni bir uygulama var. İşte hükümete yakın medyaya bakıyorsunuz. Acaba nereye suçlanıyor olabiliriz diye.
Evet.
Arkadaşlarımızı nereye suçluyor olabilirler gibisinden. Hükümete yakın medya böyle bir ajan majan gibi tuhaf, anlamsız haberler yapmaya başladı. Yani çok hakikaten akıl dışı şeyler var burada işin doğrusu. Yani bu gayet aleni ve yıllardır insan hakları savunucusu olan insanların yürüttükleri bir insan hakları savunucunu yürüten herkesin tanıdığı insanlar bunlar. İşte kim Uluslararası Haklar Örgütü'nden, kim Eşitlik Derneği'nden, kim Yurttaşlık Derneği'nden. Bütün faaliyetleri göz önünde olan, bütün faaliyetlerini basına açık yapan insanlar bunlar. Ve yıllardır da çok sayıda insan hakkı ihlalini takip eden, ki buna da şeyde katmak lazım, zamanında İslamcıların başına gelen haksızlıkların içinde mücadele etmiş insanlar bunlar.
Ya bu önemli.
Hiçbir şey ayrımı yapmadan, kişi ayrımı yapmadan, nerede bir insan hakkı ihlali varsa, bütün bunları takip eden ve yasa bir adaletsizlik bunlar düzeltmeye çalışan insanlar bunlar ve akıl almaz bir durumla karşı karşıyayız. Biz de anlamaya çalışıyoruz işin doğrusu. Gizlilik kararı olduğu için suçlamanın ne olduğunu tam anlamıyoruz.
Bir ihbardan bahsediliyor, o da belli herhalde.
Bir ihbardan yani büyük adada şimdi hatırlanacak olursa geçen sene de böyle bir toplantı olmuş.
Şimdi onu aklımda 15 Temmuz'dan hemen sonra o toplantı sonra ortaya çıkmış. Büyük
bazı yabancı yani Amerikalılar bir toplantı yapmışlar. Yani şunu söylemek gerekir. Yazın bir sürü insan her bir adada, büyük adada bu tip sivil toplum örgütleri bir araya gelirler. Görüş alışverişine bulunurlar. Şunu yaparlar, bunu yaparlar. Geçen sene de böyle bir toplantıyı bir genel hükümete yakın medya bir hazırlık gibi sundu. Ve o paranoya devam ediyor gibi anlıyorum ben. Ama başları dediğim gibi yani hiç yani zerre ilgisi yok ve bunu yani bu konuyu savunmasını yapmak bir insanı üzüyor yani gerçekten. Evet. Bu gerçekten insan hakları savunucularının kendi aralarında yaptıkları bir görüş alışverişinden başka bir şey değil. Çünkü yani insan hakları süreci, insan hakları alanında hakikaten zor günlerden geçiyoruz ve çok fazla sıkıntı var Türkiye'de. İnsanlar da bu konuda türlü türlü toplantılar yapıyorlar. Dediğim gibi bunların hepsi de açıktır yani. Aslında açıktır, böyle gizli bir toplantı, gizli kapaklı bir toplantı falan değildir yani.
Uluslararası anlamda da herhalde Türkiye'ye gözlerin çevrilmesine neden oldu bu son
evet,
yaşananlar.
Evet yani çünkü oradaki bulunan...
Zaten sicil pek iyi değil son dönemde. Yapılan yazılar, evet, raporlar evet, pek parlak evet, değil. Bir de böyle bir olay olunca acaba ne olacak? Evet, son derece evet, sert de açıklamalar
yani
değil mi?
Sıkıntı şu yani ne sürecek ve ne kadar sürecek bu gözaltı? Bundan sonra görüşebilecek mi avukatlar ve ne tür bir suçlama getirilecek? Bundan hepsi muamma şu an. Sağdan soldan bir şeyler duyuyoruz ama yani henüz bir açıklama yok, resmi bir bilgi yok elimizde. Dolayısıyla gerçekten bir de hepsi arkadaşlarımız bu insanların ve çok fazla insanın tanıdığı insanlar bunlar. Yani çok böyle bir başta da söylemiştim yani birçok davada faaliyet göstermiş insanlar bunlar yani.
Evet.
Dolayısıyla gayet sıkıntılı ve tatsız bir durumla karşı karşıyayız, onu söylemek lazım. Evet, uluslararası anlamda çok büyük yankısı oldu çünkü uluslararası haf örgütü adı üzerinde uluslararası bir örgüt ve dünyanın bütün ülkelerinde neredeyse yani insan hakkı ihlali olduğunu düşündükleri bütün ülkelerde faaliyet gösteriyorlar. Ve uluslararası çevrelerde de saygın örgütler bunlar gerçekten.
Evet.
Yani bu tuhaf durumun bir yerinde düzeltilmesini talep ediyoruz ve insanların serbest bırakılmasını talep ediyoruz elbette ki.
Pekala. Umarız umduğunuz gibi sonuçlanır. Çok teşekkürler katıldığınız için de.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Yurttaşlık Derneği Yönetim Kurulu üyesi Helsinki Yurttaşlar Derneği aynı zamanda ve insan hakları savunucuları göz altında, dediğim gibi sert açıklama var demiştim. Uluslararası Af Örgütü'nden iktidarın tuhaf bir şekilde kötüye kullanılmasının söz konusu olduğu belirtiliyor açıklamada. Yaşananların Türkiye'de insan hakları aktivistlerinin içinde bulunduğu nahoş durumu gösterdiği de kaydediliyor. Türkiye'deki insan hakları ihlallerini ne değinmeleri isteniyor? G20 zirvesinde liderlerin bu bağlamda zirvenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konu hakkında konuşmak ve tüm tutuklu insan hakları temsilcilerinin serbest bırakılması için baskı yapmak amacıyla değerlendirilmesi talebi var. Açıklamada Af Örgütü'nün Türkiye direktörü de dahil Türkiye'nin önde gelen bazı aktivistlerinin hiç sebepsiz bu şekilde gözaltına alınmalarından dolayı çok rahatsızız, çok öfkeliyiz ifadeleri yer alıyor. Yani G20 zirvesine giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılaşacağı sorulardan, sorunlardan birisi haline gelme ihtimali var. İnsan hakları meselesi. Ama Türkiye insan hakları konusunda, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü konusunda, demokrasi konusunda Batı'da daha çok tartışılacak günü gibi. Çünkü Avrupa Parlamentosu'nun aldığı karar da var önümüzde ve Türkiye'nin gösterdiği sert tepki.
Kanunun kim üstünde olabilir? Hiç kimse, hiç kimse. Ateşle oynuyor bazıları. Bu yönetimle gitmez. Bu yönetimle gitmediğini zaten toplum da biliyor. Oyuna sahip çıkmak için sokağa çıkmış insanlara da yok efendim darbe girişimidir, yok efendim hedef gösteriyorlar. Ya gecenin bir vakti gencecik çocuklar sokakta demokratik hak kullanıyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30-19 saatlerinde RSFM'de.
Kanun söz demek.
Avrupa Parlamentosu ile Ankara'nın arası son dönemde hiç iyi değil. Zaten ard arda aldığı kararlarla Türkiye ile Avrupa Birliği'nin müzakerelerinin askıya alınmasını, durdurulmasını, dondurulmasını talep ediyordu. İşte onlara bir yenisi eklendi. 638 parlamenterin katıldığı toplantıda oylamaya 658 toplam parlamenter sayısı, oylamaya 477 parlamenter katılmış ve Türkiye ile müzakerelerin dondurulması yönünde oy kullanmış 477 parlamenter, 64 parlamenter de müzakerelerin devam etmesi yönünde tercihini kullanmış. Türkiye raportörü Avrupa Parlamentosu'nun Keti Piri hazırlamış bu raporu. Az önce de söyledim, Keti Piri de Ankara tarafından son dönemde itici görünen isimlerden birisi. 16 Nisan Anayasa Değişikliği paketinin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi halinde Türkiye ile üyelik müzakerelerinin derhal ve resmen askıya alınması için AB üyesi ülkeler ve Avrupa Komisyonu'na çağrıda bulunuyor bu raporda. Ankara'dan tepkiler var, yok hükmündedir diye. Yok hükmündedir deniyor ama bu rapor var ve ne anlama geliyor? Biraz konuşalım istedik bu meseleleri yakından takip eden AB Haber Genel Yayın Yönetmeni Vakur Kaya'yla. Vakur Kaya, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, yayını arıyorum.
Ben son dönemde Ankara'da, Brüksel'de kararlar alınıyor ya da işte Strasbourg'da neredeyse, Ankara'dan tepki geliyor. Yok hükmündedir, kabul etmiyoruz. Aldığımız gibi geri gönderiyoruz, çöpe atıyoruz biçiminde. Yani bu aslında ilişkilerin ne kadar gerilimli bir sürece girdiğini de gösteriyor. Bu ne manaya geliyor bu rapor? Bununla ilgili bir bilgi rica ederiz sizden teknik olarak.
Valla yani şimdi tabii ne kadar da yani Türkiye kabul etmese rapor yani.
Var yani.
Rapor var ortada yani sonuçta ortada bir gerçek var yani. Hı hı. İstediği kadar bağlayıcı değil, istediği kadar geri gönderiyoruz desin Türkiye. Sonuçta raporun ortada olduğu gerçeğini değiştirmiyor. İşte bilim adamları, ondan sonra siyasiler uluslararası alanda o rapora izliyor, okuyor, internetten indiriyor vesaire. Yani şimdi burada Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki sorunu, yani bu ilişkileri bir türlü oturtacak iki taraftan da hamle gelmedi. Yani bir akıl tutulması var. Hı hı. Yani bu Türkiye-Avrupa Birliği sürecini nereden tutsanız elinizde kalıyor. Çözüm de üretemiyorlar.
Halbuki daha yeni bir araya gelip bir yol haritası hazırlanacak ve tekrar bir araya geleceklerdi, değil mi? Öyle bir karar yani da alınmıştı.
yani alındı işte, karar alıyorlar. Değişmiyor yani, bir türlü ilişkileri istenen noktaya getiremediler. Oysa yani Avrupa'nın da Türkiye'ye önemli oranda ihtiyacı var. Dünya değişti.
Evet.
Şuradan başlayalım. Yani bakın, yani Avrupa Birliği'nin niçin krizde olduğunu anlamak isteyenler için Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve Kıbrıs noktasından hareketle Avrupa Birliği'nin izlediği politikalar. Yani bir bilim adamıysanız, bir siyasetçiyseniz, şu son 30 yıllık Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini ve Kıbrıs'la ilgili gelişmeleri, yani Türkiye ve Kıbrıs'ı, Türkler tabii, bu Kıbrıs sorunuyla ilgili Avrupa Birliği'nin izlediği politikaları alırsanız, yani cevabı orada. Avrupa Birliği niçin işte yapısal krizde? Buradan hareket edecek olursak, yani işte şimdi tabii yuvarlak laflar, süslü püslü laflar etmek çok kolay. İşte bu AB yüzünden ya da Türkiye yüzünden demek bir anlam ifade etmiyor. Anlam ifade eden, Türkiye'nin de Avrupa Birliği'nin de 21. yüzyıl değişen dünya şartlarında hareket etmesi. Yani bu... nasıl desem, çok önemli bir nokta. Çözüm üretemiyorlar. İşte çözüm üretemeyince de ne oluyor? Bir daire etrafında, eksen etrafında dönülüyor.
Şöyle bir durum var. Avrupa Birliği aslında kurumlarıyla beraber Türkiye bu işten vazgeçsin gibi bir pozisyonda mı duruyor? Yani biz kopartmayalım da Türkiye bu işten vazgeçsin, başka bir yöntem bulalım ilişki kurmakta gibi. Ben yani öyle bir tespit de yapılıyor burada uzmanlar tarafından da, onun için soruyorum.
Yani öyle tabii, yani şimdi Avrupa Birliği'nin tek boyutlu bir politikası yok yani.
Evet.
Bir sürü Türkiye ile ilgili değişik aktörlerin değişik stratejik çıkarları noktasında hareketle ilişkiler sürdürülmeye çalışılıyor. Yani böyle tabii bu düşünce önemli bir düşünce, ama bu düşüncenin nasıl yani şey getirdiğine bakmak lazım.
Türkiye'de tabii biraz geride duruyor yani. Sen karar ver diyor. Değil mi?
Zor yani, zor. Zor.
Türkiye'de
zor,
sen zor. Karar ver diyor. Şimdi bu yeni kararda birkaç yeni bir şey var. Mesela 15 Temmuz darbe girişiminin kınanması, ki Türkiye çok eleştiriyordu. Yani bu meselede niye sessiz kalıyor Avrupa Birliği diye. 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye'de gerçekleşen terör eylemleri kınanıyor.
Evet.
PKK'nın terör listesinde olduğu hatırlatılıyor. Yeniden şiddete başvurması kınanıyor. Yani bunlar da yeni ve biraz Türkiye'nin hassasiyetlerini gözeten işler. Ama diğer taraftan baktığınızda bir anayasa değişikliği referandumu var. Ömer Çelik de onu söylüyor. %85 katılım var kardeşim diyor. Halk da karar vermiş. Sen niye bu işe karışıyorsun diyor. Var mı böyle bir karışma örneği başka yerde, başka şekilde?
Yani şimdi şöyle bir olay var. Türkiye aday ülke. Sonuçta yani Türkiye'deki siyasi gelişmeler Avrupa Birliği'nin bir anlamda ilişkiler bağlamında yani ifade edebileceği yaklaşımlar olacaktır. Bu normal, ama yani şimdi bakın, mesele anayasa değişikliği olsa keşke. Yani ilişkiler sağlıklı bir ortamda değil. Yani ne Avrupa tarafı ne Türkiye bir çözüm bulamadı bu işe. Yani bu
aslında
böyle,
ne istediğini bilmiyor değil mi? Yani iki tarafta
yani kaybet. Yani bu politika, bakın yani Avrupa Birliği'nin de yani Türkiye'nin de bu kaybet politikası. Yani 21. yüzyıl şartlarında ilerletecek bir ilişki değil. Yani bunu işte Türkiye'nin anlatması lazım Avrupa Birliği'ne, ama Türkiye'de bunu anlatacak background insanlar yok. Yani bu işler böyle işte oturarak demeç vererek olmuyor yani.
Evet.
Sonuçta bir politika oluşturacaksınız. O politikanın bir ekip tarafından hazırlanması lazım. Bunun bürokrat ayağı olması lazım, siyasi ayağı olması lazım. Ben tabii Türkiye'den bahsediyorum. Avrupa Birliği, onlar da yani
aynı şekilde hazırlık yapması.
Yani sonuçta bir daire etrafında yok işte şu cümleler koydu, yok bu cümleler çıktı. Yani ne anlamı ifade ediyor? Yani sonuçta siz bu ilişkileri ileriye götüremedikten sonra İşte Türkiye'nin demokratikleşmesi, daha fazla ticaret, daha fazla işbirliği. Çünkü ihtiyacı var. Yani dünya değişti. Dünya eski dünya değil. Peki, buna cevap veremiyorlar.
Davutoğlu,
yani siyasiler veremiyor.
Davutoğlu döneminde Vakurkaya bir vizeler kalkacaktı. Başka bir ortaklık, başka bir umut doğmuştu. Bütün onlar daha bir sene önce oldu. Yani 16 ay falan oldu herhalde üzerinden geçen. 16 ayda nasıl böyle büyük bir değişim yaşandı? 15 Temmuz tabii önemli bir gelişme ama onun öncesinde de bir gerilim söz konusuydu. Niye böyle bir şey oldu? Vizeler kalkacak, her şey güllük gülistanlık olacak derken bir anda işte Almanya'da konuşturulmayan Cumhurbaşkanı noktasına geldi.
Yani ben tabii şöyle söyleyeyim. Tabii Avrupa Birliği'nin bu noktada yaklaşımı ortada. Çünkü onlar da çözüm üretemiyorlar. Ama biz tabii Avrupa Birliği'nden ziyade Türkiye'nin ne yaptığını, ne yapması gerektiğini ortaya koymamız lazım. Türkiye oluşturamadı maalesef Avrupa Birliği. Yani Türkiye'nin altyapısı yok. Yani diplomatik, bürokratik altyapısı yok. Çözemiyorlar. Yani politika oluşturamıyorlar. Avrupa hazırlıyor. İşte oturuyorlar. Onun üzerinde birkaç şey yapıyorlar. Bu vize müzakereleri de baştan aşağı yanlıştı. Yani açıkçası yani Türkiye'de bu Avrupa Birliği nezdinde yani bir açıktan net Türk sivil toplum örgütleri, basın, bürokrasi, siyasi olduğu gibi sorgulanması lazım. Yani bu böyle olmaz, böyle gitmez. Bu işte yani bu olayın altında daha derin şeyler var. Çünkü Türk bürokrasisi, siyaseti çözüm üretemiyor. Yani karşı karşıya kalmış olduğu bu gelişmelere çözüm üretecek bir siyaset oluşturamıyor. Yok, çünkü siyasetin içi boşaltılmış, bürokrasinin içi boşaltılmış. Gerçekleri konuşmamız lazım. Yani yoksa daire etrafında yok işte şu ülke AB'den, bu ülke AB'den. Yani olacak değil. Çünkü sonuçta herkes kendi çıkarını düşünüyor. Siz de kendi çıkarınızı düşünerek ayağı sağlam yere basan bir siyaset oluşturmanız lazım. Bunun bir karşılığı olması lazım bu siyasetin. Evet. Ama işte o da bir ekiple olur. Yani bir iki kişiyle, üç kişiyle olacak değil. Oluşturamadık bu. Yani dünün meselesi bu. 50 yıllık bir mesele. Bakın 1963'ten beri gelen bir süreç. Evet. Yani bunu sorgulamak lazım. Yani işte burada çok güzel süslü püslü laflar edip ya Avrupa Birliği'ni eleştirebilirsiniz, ya Türkiye'yi eleştirebilirsiniz, ya tam tersi olur. Bir anlamı ifade etmiyor. Yani bunlar ifade etmiyor. Siz kendinize bakacaksınız. Yani evinizi toplayacaksınız, bürokrasinizi oluşturacaksınız, siyasi... yani bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Avrupa Birliği'ni bilen kaç tane milletvekili var? Yani bu sorunun cevabını bir arayın bakın yani. Yani siz AB profesörü olmak da AB'yi biliyor anlamına hiç gelmez. Çünkü teorik bazda kalıyorsunuz. Teori dersi veriyorsunuz. Dolayısıyla pratik boyutuna hakim olmak lazım. Burada bu Avrupa Birliği kurumlarında kararlar nasıl alınır? Güç dengeleri nedir? Bunları anlamak lazım. Bunlara göre bunlara sahip, bunlara bu beklenta sahip kişileri parlamentoya taşımak lazım. Bürokrasi yeniden inşa etmek lazım. Çünkü sonuçta bürokrat orada müzakere yapıyor. Buyurun vize görüşmeleri gelinen nokta Hüsran. Peki kim verecek bunun hesabını? Bu yıllardır böyle. Kimse ne hesap veriyor, ne şey yapıyor. Gidiyor orada müzakere yapıyor. Sonuç Hüsran. Bence tartışılması gereken nokta bu. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde A'dan Z'ye herkesin sorgulanması lazım. Basın, siyaset, bürokrasi, sivil toplum örgütleri. İhlas etmiştir, sınıfta kalmıştır. İlk tartışılacak konu budur. Bunun dışındaki bütün tartışmalar daire etrafında dönmekten başka.
Boşa kürek çekmek diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz Vakur Kaya. Katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. AB Haber Genel Yayın Yönetmeni Vakur Kaya ile konuştuk. O biraz hem Avrupa'da yaşadığı için o süreç artık iyice de uzayınca bir aldı verdi meselesine dönüyor. Biri bir şey söylüyor, biri birbirine taş atıyor, diğeri birine taş atıyor. İyice bu işten sıkılmış görünüyor ve işin kadro kısmının ve o kadronun tabii kadro kurarken de bir hedefiniz olması lazım. Hedef doğru konulacak, o kadro ona göre oluşturulacak ve ondan sonra da sistem yürüyecek. O kadro meselesinin doğru oluşturulamadığı konusunda bir görüşü var. Vize meselesinin yaşadığı akıbeti de aynı şekilde buna örnek olarak gösteriyor. Doğru ama işte çok enteresan, Davutoğlu döneminde böyle bir bahar havası, hemen sonrasında başlayan bir tartışma, gerilim. Gelinen noktada az önce de söyledim, Almanya'ya Türkiye Cumhurbaşkanı gidiyor resmi bir ziyaret için. Orada kimseyle konuşamıyor, konuşamayacak, konuşmamalı diyor Almanlar ve buna ilişkin yasaklar alınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna çok sert tepki gösterdi. Konsoloslukta bile konuşmasına izin verilmiyor. Sen PKK'lıları orada konuşturuyorsun, FETÖ'cülere sahip çıkıyorsun. Ben geleceğim, kendi vatandaşlarımla buluşacağım. Buna karşı çıkıyorsun, bunu yasaklıyorsun. Bu nasıl bir Avrupa Birliği standardı diye Alman gazetesine, Alman gazeteciye verdiği röportajda dile getirdi. Almanya siyasi olarak intihar ediyor dedi ve eğer FETÖ'cülere bu şekilde sahip çıkmaya devam ederse, PKK'ya sahip çıkmaya devam ederse bizim nezdimizde terörü kollayan, kucaklayan bir devlet olacaktır biçiminde bugüne kadar az görülmüş bir ifadeyle Almanya'ya yüklendi. Yarın gidecek Almanya'ya ve gerilimin de zirvede olduğunu görüyoruz. Almanya'daki yansımalarını öğrenmek için Süheyla Kaplan'dan ricacı olduk. Gazeteci Süheyla Kaplan da şu anda telefon attığımızda. Hoş geldiniz.
Evet, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Nedir izlenimleriniz? Çünkü bir Almanya'nın verdiği kararlar sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alman gazetecisine verdiği bir röportaj var. Son derece sert ifadeler de var. Nasıl algılandı orada? Bir de bu mesele çözülebilir umuyorum demişti. Bir çözülme ihtimali var mı bu Türk vatandaşlarıyla buluşma işinin?
Evet, tabii sizin de biraz önce söylediğiniz gibi ardı ardına gelen olumsuz haberler aslında hem Türkiye'yi hem Almanya'yı hem de Avrupa Birliği'ni de yakından ilgilendiriyor. Bugün hükümet başkanları, devlet başkanları G20 yani gelişmiş ülkelerin devlet liderlerinin bir araya geleceği G20 zirvesi nedeniyle liderler yavaş yavaş Almanya'nın Hamburg kentine gelmeye devam ediyorlar. İlk gelen ABD Başkanı Trump oldu eşiyle birlikte, Melania ile birlikte ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün Almanya saatiyle, yerel saatte 19'da gelmesi bekleniyor. Yalnız gelmeden önce tabii Alman basını özellikle gezi sürecinden beri özellikle Türkiye ve Almanya ilişkilerini ikiye ayırmak lazım. Siyasi söylem açısından ve medya açısından gezi sürecine kadar olan Türkiye Almanya ilişkileri, gezi sürecinden itibaren Almanya-Türkiye ilişkileri. Böylesine bir soğuk bir dönemde, yani özellikle AKP hükümeti tarafından uygulanan bir siyaset, yine Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'de seçilmiş milletvekillerinin cezaevine gönderilmesi, gazetecilerin şu ana kadar Türkiye'de yaklaşık 160 gazetecinin tutuklu olması, insan hakları, basın özgürlüğü gibi konularda kısıtlamalar ve 15 Temmuz askeri darbe girişiminin akabinden kamuda, kamusal dairelerde hatta devletin birçok aşamasında gözaltıları vesaire Avrupa'yı ve dolayısıyla Almanya'yı rahatsız etti. Özellikle bu rahatsızlık diplomasiye de yansıdı, medyaya da yansıdı. Ve yine Türkiye kökenli, çifte vatandaş olan ve Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in tırnak içerisinde söylüyorum Türkiye tarafından her ne kadar hakkında iddianame hazırlanmasa da terörist olarak nitelendirilmesi yine Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiyi daha da gerdi. Akabinden İncirlik askeri Alman siyasetçilerinin İncirlik üssüne izin verilmemesi ve Alman askerlerinin konuşlandırılan Alman askerlerinin buradan çekilmesi vesaire. Hatta Almanya Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Claudio Roth'un ve bazı Alman siyasetçilerin yine Türkiye'ye izin verilmeyişi. Bütün bunlar ikili ilişkileri daha da gerdi. Bunun akabinden Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Almanya'nın yine orta muhafazakar ya da sosyal demokrat çizgide Zaman Gazetesi, yani zaman anlamına gelen Almanya'nın Yüksek Tıraşlı Gazetesi'ne röportaj verdi ve Almanya burada bilindiği gibi Erdoğan'ın etkinliklerine izin vermeyeceğini söyledi. Hatta kamuoyunda Cumhurbaşkanı Erdoğan için jet yasa çıktı diye bir yasa çıkarıldı. Federal Meclis'te kabul edildi bu. Neydi bu yasa? Bir ülkede eğer bir seçim varsa herhangi bir ülkede 3 ay içerisinde o ülkenin lideri Almanya'da siyasi bir etkinlik yapamayacak. ya da herhangi bir konsoloslukta ya da büyükelçilikte eğer konuşma yapacaksa en az 10 gün öncesinden Dışişleri Bakanlığı'ndan izin alınması gerekiyor. Yalnız bunun da altını çizmek istiyorum. Böyle bir kural birdenbire jet hızıyla getirildi çünkü.
Yani Erdoğan'a özel diyebiliriz değil mi?
Bunu? Erdoğan'a özel diyebiliriz çünkü bu yasa Avrupa Birliği üye ülkeleri kapsamıyor. İncelediğimiz zaman Erdoğan'a özgü ve Erdoğan yasağı şeklinde Alman basınında da yer aldı. Dolayısıyla önceden izin alınması gerekiyor. Bakın bu tür eskalasyon dediğimiz iki ülke arasındaki diplomasi krizi büyükelçiler aracılığıyla da dile getirildi. Örneğin birkaç gün önce Berlin Büyükelçiliği'nin basın sözcüsü Alman gazetesine yaptığı açıklamada dedi ki kim olursa olsun Cumhurbaşkanı gelirse buraya, ya yani herhangi bir yere, Almanya'nın herhangi bir büyükelçilik salonunda ya da toplantı salonunda konsolosluklarla konuşabilir. Biz federal hükümetten mi yanıt alacağız? Buna Cumhurbaşkanı karar verir dedi. Hemen akabinden Dışişleri Bakanı, hükümet sözcüsü Zaybert tekrar bu yasanın bağlılığının altını çizdi. Bu da gösteriyor ki G20 zirvesi böyle bir gerilimle başlayacak. Biraz önce dediğim gibi gezi sürecinden gelebilen bir siyasi söylemle gelen bir kriz ve açılan yarayla olacak Merkel.
Hatta nereye bugün, gidecek bu Süheyla Kaplan? Asıl önemlisi o herhalde. Nereye gidecek
bundan
yani?
Bundan sonra evet. Tabii bu Türkiye'nin biraz önce söylediğim gibi Almanya sadece kendi kendine verebilen bir, kendi politikalarını kendileri karar veren bir ülke değil. Yani sonuçta Almanya Avrupa Birliği'nin bir parçası. Şu anda Avrupa Birliği'nde özellikle Türkiye'deki biraz önce de söylediğim gibi seçilmiş milletvekillerinin tutuklanması, en son CHP milletvekilinin Enis Berberoğlu'nun tutuklanması ve tutuklu gazetecilerin, bakın 160 gazeteci Türkiye'de tutuklu, dünyanın hiçbir uluslararası gazeteciler raporuna göre ilk 10'da yer alıyoruz gazeteci tutukluklarında. Evet. Tabii ki bu Avrupa'yı rahatsız ediyor. Demokrasinin zedelenmesi vesaire rahatsız ediyor. Dolayısıyla bugün Avrupa Parlamentosu'ndaki verilen karar da bunlarla bağlantılı. Yani Türkiye'deki demokrasi, insan hakları, basın özgürlüğü önceki en önemli koşullardan birisi ki Alman siyasetçilerinin de üzerinde durduğu konulardan birisi bu. Dolayısıyla Türkiye'nin, Türkiye'deki sivil toplum anlayışının, demokrasinin yerleşmesine bağlı olarak Almanya'nın ve dolayısıyla Avrupa Birliği'nin bir tavır takınacağını zannediyorum. Bir de şunun altını çiziyorum. Bakın, cumartesi günü çok sayıda gösterici Alman, gerek internasyonel, gerek Alman, gerek Türkiye toplumu, Kürtler, Aleviler, Sosyalistler, hatta Türkiye toplumu Erdoğan'a karşı yürüyecek, büyük bir yürüyüş olması bekleniyor. Özellikle son günlerde artan casusluk krizi de iki ülkeyi derinden sarsa, bunun da altını çizmek istiyorum. Evet. Örneğin Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı, Alman basını bunu çok yazdı. Bir iddia vardı, MİTİB'e bağlı görev yapan imamların casusluk yaptığı iddiası. Hatta Almanya'da yine Alman basını yazdı, siyasi Alman Verfassungsschutz, yani en önemli kurum Alman Anayasayı Koruma Dairesi raporunda iki ülkenin, Almanya ve Rusya'nın Almanya'da casusluk yaptığına dair bilgilerin, evet, bir rapor hazırladı iki gün önce. Bu çok önemli bir rapordu. Acaba MIT'e dair elemanlar burada çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye bir takım kişilerin davaları var. Hatta bu sonbaharda başlayacak davalar var. Dolayısıyla bütün bunlar kapsamında iki ülke ilişkisinin, özellikle ikili diplomatik ilişkilerin kısa vadeli, kısa vadede ben çözüleceğine açıkçası bir gazeteci olarak beklenti içerisinde değilim. Peki. Bilindiği gibi bugün yerel saatte 19'da Merkel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelecek ve bu beklenti dün hükümet sözcüsü Zaybert tarafından dile getirildi. Ankara'dan geldi görüşme talebi. Yarın başlıyor çünkü. Ve bu ikili görüşmede uluslararası terörizm, birçok konunun da gündeme geleceği bekleniliyor.
Evet.
Tutuklu gazeteci Deniz Yücel konusu, İncirlik konusu vesaire de gündeme geleceği söyleniyor Alman basınında.
Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için Süheyla Kaplan. Kolay gelsin size de. Almanya'dan canlı canlı aldık bu krizin boyutlarını. Şimdi Erdoğan Almanya'ya gitmeden önce zaten bu yasaklarla ilgili konuşmuştu. Deniz Yücel, Deniz Yücel, Deniz Yücel diyorsunuz. Türkiye'de tutuklu bu kapsamda başka insanlar da var. Ve bunlarla ilgili yargı işini yapıyor. Almanya'da yargı bağımsız da Türkiye'de bağımsız değil mi? Deniz Yücel terör örgütleri liderleriyle bir araya gelmiş. Onlarla toplantılar yapmış, röportajlar yapmış. Bir terörist iddiası söz konusu. Bakalım iddianameyi görelim diyor. Alman medyasına verdiği demeçte. Türkiye'de tutuklu gazeteciler meselesi soruluyor ve ona da yanıt veriyor. Diyor ki işte bilmem kaç tanesi hüküm giymiştir, bilmem kaç tanesi terörle suçlanıyor kardeşim, gazetecilik yaptığı için mi diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yöneticiler genel olarak bu sözü söylüyorlar. Az önce söyledik ya, Avrupa Parlamentosu raporu yok hükmündedir diye genel klasik klişe bir söz haline geldi. Bu da genel klasik klişe bir söz. Türkiye'de gazetecilik yaptığı için kimse tutuklanmıyor. Evet, gazetecilik yapmadığı için Kadri Gürsel cezaevinde veya diğer gazeteciler, Cumhuriyet Gazetesi, Ahmet Şık örneği var. Bugün 24 Temmuz yaklaşıyor çünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin yöneticileri ve köşe yazarları, gazeteciler hakim karşısına çıkacaklar. Bugün bir sosyal medyada videolar dönüyor, arkadaşları tarafından hazırlanmış. Orada Ahmet Şık diyor ki dokunan yanar, bu cemaat büyük tehlikedir. Öyle bir sesi var ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ mecliste işte cemaatle ilgili sizin sorunlarınız olabilir, seversiniz sevmezsiniz ama Fethullah Gülen önemli adamdır gibi bir sesi var. O sesi yan yana koymuşlar ve hukuk arayan, adalet arayan gazetecilerden bahsetmişler. Gerçekten Türkiye son dönemde gerçeklerden uzaklaştı, gerçeklikten uzaklaştı ve rasyonel bir tartışma ortamını maalesef kaybetti. Herkes kendi penceresinden olmayan argümanlarla bu tartışmaları devam ettiriyor gibi bir görüntü var diyelim. Ve epeydir devam eden bir başka tartışmaya, Cerattepe tartışmasına dönelim.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam edecek. Reklam. Avrupa Birliği değil, Türk Birliği geliyor. Vatan her evladını göreve çağırıyor. 7-7-2017'de Halkalı Küçükçekmece'de saat 14.30'da Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi devtürkkurultayı.org.
Kitap satın alma alışkanlıklarınızı değiştiriyoruz. Türkiye'nin en geniş kitap çeşidi artık bir tık uzağınızda. Aradığınız her kitaba hızla ve en uygun fiyatlarla ulaşın. Oda Kitap'a üye olun, %45'e varan indirimlerden faydalanın. www.odakitap.com. Oda Kitap varken başka yerde aramayın.
Reklam. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam ediyor.
Şimdi bu programda da çok dinlediniz. Cerattepe'de bir maden sahası oluşturulmak isteniyordu. O maden sahasına Artvinliler son derece sert tepki göstermişlerdi. Artvin'in 7'den 70'e herkes sokaklara dökülmüştü. Davutoğlu bu işle ilgilenmiş ve taraflarla konuşmuş. Bu iş mahkemede çözülünceye kadar işlemler duracak, madencilik sistemi duracak demişti. Ve o mahkeme kararları bir bir çıkmaya başladı. Şimdi Danıştay madenin açılmasında sorun yoktur kararı verdi. Halbuki daha önce farklı kararları vardı. Durum nedir? Bu mesele bitti mi? Cerattepe'de o maden artık çalışacak mı? Cengiz İnşaat ki Cengiz Holding, onun da devlet ihalelerinde önemli bir şirket olduğunu hatırlatalım. Ne olacak diye Nur Neşe Karahan'la konuşmak istedik. Yeşil Artvin Derneği'nin başkanı ki bu maden aramalarına, maden alanına en sert şekilde karşı çıkan, hukuki mücadeleyi de devam ettiren dernek diyebiliriz. Nur Neşe Karahan telefon attığımızda, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Nedir durum? Şimdi bitti mi? Artık orada bir Cerattepe'de maden belirlendiği biçimde hayatına devam edecek mi?
Hayır, mücadelemiz sürecek. Kesinlikle öyle bir şey yok. Demin biraz önce sizi dinlerken şey dediniz, Danıştay orada maden çıkmalı diye de bir şey. Sadece hiç gerekçesiz bir karar verdi, onadı. Danıştay kendini inkar ederek karar onayladı. Danıştay biliyorsunuz 2009 yılında iki ruhsatı iptal etmişti. Hem Cerat Tepe'yi hem Genyadağ ruhsatını iki ruhsat halindeydi önceden orası. Şimdi tek ruhsata indirgediler. İki ruhsatı iptal etmişti ve burada madencilik yapılamaz diye iptal etmişti. 2015 yılında da yine ÇED'in iptalini onaylamıştı. O ÇED'in iptalinde de çok gerekçeli olarak burada madencilik yapılamaz. Yapılırsa Artvin yaşam alanı olmaktan çıkar, korunan alanlar tehlikeye girer diye bir mahkeme kararıydı. Ama aynı Danıştay 2009'da 7 sayılı bir genelge, Orman Bakanlığı'nın yazdığı 2 satırlık bir paragraflık genelgeyle yeni bir uyduruk ÇED aldı. Rize İdare Mahkemesi'nin biliyorsunuz bütün hakimlerini sürdüler. Yeni hakimler atadılar.
Şimdi daha önce yürütmeyi durdurma kararı veren hakimler başka yere gitti. Onlar, geldi.
Evet, onlarla o ÇED'i tamamdır bu böyle olur gibilerinden onayladılar. Aynı Danıştay'da onu hiçbir gerekçe göstermeden, yani bir satır bile bir şey belirtmeden onayladı. Yani şu andaki durum bu. Artvin halkı asla oradaki onların onu onaylaması bizim mücadelemizden asla vazgeçiremez. Orası bizim yaşam alanımız. Aynı zamanda bir dünya mirası, gelecek kuşaklara bırakmamız gereken. O yüzden mücadelemiz sürecek. Yeniden
nasıl
zaten
dava mı açacaksınız?
Ama size şöyle, yeniden zaten 22 hektar şu anda kapalı işletme yapacağız gibi bir söylemle giriyorlar ya oraya.
Evet.
Esasında öyle bir şey yok. Zaten bütün dinleyenlere hem kapalı hem açıktır.
Bir dinleyenlere aktaralım. Orada bu tartışmalar devam ederken Cengiz Holding herhalde değil mi? Cengiz İnşaat'ın da bir kolu olan Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu. Burada bir kapalı galeri olacak ve yukarıda ağaçlar bu işten zarar görmeyecek, teleferiklerle taşınacak falan diye bir şeyler söylemişlerdi. Siz bunun gerçekçi olmadığını söylüyorsunuz.
Yanlış zaten, geçenlerde biz farklı yollardan, bizi oralara bırakmıyorlar ama farklı yollardan gidip onlar nasıl kirli çalıştıklarını daha hiçbir şey yapmadan, daha ön hazırlık olduğu halde bütün kirliliklerini Hatila Millet Parkı'na doğru nasıl akıttıklarını gösterdik. Bilmiyorum, feyslere attık, kamuoyuyla paylaştık. Biz basın açıklaması bile yapmamız yasak biliyorsunuz. 19 Eylül'den beri en son Rize İdaresi Mahkemesi'ni açtığımız davadan beri Artvin Valiliği, Artvin en güvenli il seçilmesine rağmen her ay rutin olan halin dışında bir yasaklar koyuyor. Yani bir şey yaptırmamaya çalışıyor. Bir ay öncesinde zaten miting başvurusu yapmıştık. Bugün onun cevabını da aldık. Miting başvurumuza da işte zaten cumartesi için istemiştik. Bugün nihayet hayır, olmaz diye cevap verdiler. Yani hiçbir şey yapmamıza izin vermemeye çalışıyor ama bu gerçekten yani inanılmaz bir şey. Katliam yapmaya çalışıyorlar. Devlet gücünü önlerine alarak esasında bizi koruması gereken jandarmamız, aslında halkına hizmet etmesi gereken jandarma bir şirketin emrinde. Bürokratlar şirketin emrinde. İşte biz oradaki kirliliği tespit ettikten sonra Orman Bölge Müdürlüğü'ne, Çevre İl Müdürlüğü'ne, Milli Parklara ve DS Bölge Müdürlüğü'ne suç duyurularında bulunduk. Ama adamlar ondan sonra yine gidip çekim yaptık. Onları henüz kamuoyuyla paylaşmadık ama yine pervasızca aynı kirlilik içerisinde çalışmaya devam ediyorlar. Halkın mücadelesi mahkeme kararıyla asla sona ermez. Bunlar yani adaletin bittiği yerdeyiz gerçekten ama 22 hektar kapalı işletme alanlarıydı ama MİGEM'den 240 hektar olarak işletme izni geldi. Bu ne demektir? Açık işletmeye de devam etmek isteyeceklerdir. Kapalı da olsa, açık da olsa biz orada madenciliği zaten yaptırmayacağız.
Pekala.
Alo. Buyur. Yani mücadelemiz devam edecek.
Çok teşekkür ederim.
Yani çünkü her ikisi de Artvin için ve gerçekten bitişi olan Hatila Milli Parkı için, doğal yaşlı ormanlar için, oradaki bütün canlılar için büyük tehlike arz ediyor.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Nur Neşe Karahan, Yeşil Artvin Derneği Başkanı. Şimdi tabloyu biraz da ben özetleyeyim. Birkaç tane mahkeme kararı var. O mahkeme kararı, hatta Danıştay kararları var. Orada bu maden işletmeciliği yapılamaz diye. Ama ısrarlı bu Cengiz İnşaat, Cengiz Holding ve ısrarla orada o maden işletmesinin hakkını da almış, zaten açılmasını istiyor. Burada idarenin de ona destek olduğuyla ilgili bir takım görüntüler söz konusu, gizlenemez noktada. Şimdi geldiğimiz noktada Danıştay tam aksi bir karar alıyor. Daha önce aldığı iki kararın aksine ve bu karara neden olan idare mahkemesi ise daha önce yürütmeyi durdurma kararı veriyor, sonra bu kararı kaldırıyor ama yürütmeyi durdurma veren kararı veren hakimler görevden alınıyorlar, başkaları geliyor, o yürütmeyi durdurma kararını kaldırıyor ve sonra da Danıştay'a gidiyor. Şimdi kesinleşmiş gibi görünüyor karar. Hem bu mahkeme süreçleriyle ilgili itirazlar var, şikayetler var. Türkiye'de adalet konusu zaten işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüyle beraber gündemde. Hem de şirketle ilgili var ki şirket hatırlayacaksınız gezi sürecinde bir takım kayıtlar da ortaya çıkmıştı. Milletin diye giden o konuşmanın sahibi olan şirketten bahsediyoruz. O şirketle ilgili de itirazlar söz konusu. En önemlisi de gelecek kuşaklara iletmemiz gereken bir doğal varlık bu ve bir çevre katliamına neden olacak çok açıktır. Buna ilişkin Danıştay'ın gerekçeli kararı var diyor Artvinliler ama şu ana kadar dinleyen yok, dinlesinler diye uğraşacağız diyor Nur Neşe Karahan. Bu dinletmek için ya da dikkatleri oraya çekmek için yapılacak olan faaliyetlere de Artvin Valiliği şu aralar izin vermiyor. O hal gerekçesiyle bir miting yapmak istemişler. Ona da hayır demişler ama biz de takip edeceğiz hem o faaliyetleri hem şirketin faaliyetlerini hem de hukuksal süreci. Türkiye enteresan bir ülke. Baktığınız zaman basın özgürlüğü var, ifade özgürlüğü var. Özellikle hükümet kanadından yapılan açıklamalar da hep bunların altı çiziliyor. İleri demokrasi de var ama bir internet sitesi var ki tam 49 defa kapandı ve Guinness Rekorlar kitabına girmek için başvuru da yaptı. Sendika.org. Belki takip edenler bilecekler. Sendika.org diye başladı hayatına. Sonra sendika.org 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu, 5 oldu, 7 oldu, 8 oldu, 49'a kadar geldi. Şimdi biz rekor kırdık diye Guinness Rekorlar kitabına başvurmuşlar. Bu da Türkiye'nin demokrasi hanesine yazılacak artı puanlardan biri olabilir diye bu haberi de sizlerle paylaşalım ve bugünkü programı bitirelim. Yarın haftanın son günü yine birlikte olacağız. İyi bir gün geçirmenizi, iyi bir gece ve gün geçirmenizi diliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu programın kaydını bir de bunu izle.com adresinde bulabilirsiniz. Fırat Tanış'la veda ediyoruz size. Yani olmuyor. Yarın görüşmek üzere.
Geçtiğimiz yolları arıyor gözüm yine. Sanırım şehir uzakta kalıyor. Sanırım şehir uzakta kalıyor. Ellerimi uzatsam tutmak isterim günü. Ama güneş her gece tepemde doğuyor. Ama güneş her gece tepemde doğuyor. Yani olmuyor, olmuyor istesem de. Kimse gelmiyor, beklesem de. Yani olmuyor, olmuyor istesem de. Kimse gelmiyor. Yaz kokusu duyardım kışın ortasında bile. Uzun cümleler kurardım konuşurken. Eski filmlerde kaldı böyle sözler deniyor. Ama şimdi filmler bile eskimiyor. Yani olmuyor, olmuyor istesem de. Kimse gelmiyor, beklesen de. Yani olmuyor, olmuyor istesem de. Kimse gelmiyor. Olmuyor istesem de kimse gelmiyor, beklesem de yani olmuyor. Olmuyor istesem de kimse. Ya ya ya ya ya.